Ayrım 22, Çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 237. Güzel, önemli bir kitap diyoruz. Peki kullanılabilir mi? Şimdi buradayız ve test etmek durumundayım. Pek önemli paragrafların Rusça asıllarını aşağıda ve Türkçe karşılıklarını bölüm sonunda vermek istiyorum. 1813 yılında Kürtlere karşı savaşımız. İki nokta var. Birincisi, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptırdığı Averyanov tarihinin çevirisinin güvenilir olduğunu anlamış bulunuyoruz. Osmanlı harflere dökülmüş bu çevirinin Latin karakterlerle yazımında da bir sakınca görmüyoruz. Yaptığımız testin sonuçları pozitif çıkmıştır ve buradayız. Dipnot, bir ek olabilir mi? Oda TV'nin 12.9.2014 tarihli Rus generalleri Kürt sahide madalyamı takmıştı haberinde, Ömer Ödemiş, Kafkas Cephesi Başkomutanı Nikolay Nikolayeviç bulunan ve 1915-16 tarihler arasında çekilmiş görüntülerde, Türklere karşı savaşan Rus ordusu komutanının Dersim bölgesi Kürt lideri sahide madalya verdiğini gösterdi. Videoda 1916 Şubat'ında, Rize'nin Nisan'ında, Trabzon'un Temmuz ayında ise Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'ın Rus ordusu tarafından işgalinin ve 2 yıl boyunca Kafkas cephesinin başkomutanlığını yapan Grand Duke Nikolay Nikolayevich'in Rus ordusuyla işbirliği yaptığı için Kürt lideri sahide madalya taktığı törenin görüntüleri bulunuyordu. MHP milletvekili Yusuf Hallaçoğlu mecliste bu görüntülerde Kürt Said olarak sözü edilen ve madalya takılan kişinin Şeyh Said, solundaki kişinin ise Seyit Rıza olduğunu iddia etti. BDP Hakkari milletvekili Adil Zozani ise Hallaçoğlu'nun bu yorumu yaptığı gün "Andolsun ki onun, yani Şeyh Said'in heykelini Diyarbakır'da bir meydana dikeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur." diyordu. Yalnız altın ararken uranyum bulduğumuz da ortadadır. Zilanlı Kasım Han ile Rusların yaptığı mukavele ortadadır ve peki ne demektir bu? Hamidiye alayları demektir. Dipnot, Averyanov'un çalışmasında Hamidiye alayları üzerinde ayrıntılı bilgiler var, tavsiye ediyorum. Averyanov'un çalışması önümüzde olduğu sürece Hamidiye alayları projesini Ruslardan aldığımız konusunda bir kuşkumuz olamaz. Yenildik ve öğrendik. Bir kez daha görüyoruz. Yenilgi bizim öğretmenimizdir ve biz işte böyleyiz. Fethettiğimiz yerlerin usullerini alan ve yenildiklerimizden öğrenen bir kavimiz. Hem başı bozuktular ve hem de düşmanlarla bir oluyorlardı ve kırıldılar. İkinci Mahmut Kürt feodalitesini ortadan kaldırdı ve tekrarlamış oluyorum. Şunları aktarıyorum. Kürtler üzerinde hakimiyet kurmak için en çok çalışan kişi İsmail Hakkı Paşa'dır. İsmail Hakkı Paşa Kars sancağından olup kendisi Kürttür. Bu paşa Osmanlı sultanlarına çok aşırı şekilde bağlıydı. Kürtlere karşı çok merhametsizce hareket ediyordu. Kendisinde şefkat ve merhamet duyguları kesinlikle yoktu. Kürdistan'ın en uzak bölümlerine yapılmış olan hareketlerin en başarılısı İsmail Hakkı Paşa'nın hareketi olmuştur. Mezkûr Paşa hiçbir zaman Kürtler tarafından yenilgiye uğratılmamıştır. Tanımış oluyoruz ve devam ediyoruz. Kürdistan valiliğine atanan Mezkûr Paşa'nın adı bile Kürtler üzerinde büyük korku bırakırdı. İsmail Hakkı Paşa Diyarbakır valiliğine atandığı zaman da yaptığı baskın ve tenkil hareketleriyle Eyl, Ahcankent, Botan ve Cizre Kürtlerini kılıçtan geçirerek emirlerine boyun bükmek zorunda bırakmıştır. Bir sonuç çıkarıyoruz. Bu şiddetli önlemler Kürtleri görünüşte sükunete getirmişse de İstanbul hakimiyetine karşı Kürtler içlerinde büyük bir nefret başlatmıştır. Her zaman böyle olmaktadır. Öğrenmek ve öğretmek durumundayız. Çok kısa olarak şunu da eklemek istiyorum. Kürtler arasında Hristiyanlığın yayılmasına ön ayak olacakları şeklinde haberler yayıldı. Bu olaya kadar Asurlarla sükunet içinde yaşayan Kürtler, bu haberden sonra bütün yerli Hristiyan ahaliye karşı kin beslemeye başlamıştır. Kürtler bu halden istifade için İslamiyet'i koruma bahanesiyle, gerçekte zengin Asurluların mallarını zapt etmek için Bedir Han'a şikayette bulunurlar. Bunu fırsat bilen Bedirhan Tayyari sancağına hücum ederek bütün Kürtleri toplamayı başarır. Kürtlerce hakimiyeti pek tanınmayan Musul'daki Türk Mehmet Reşit Paşa, Bedirhan'ın bu hareketine pek mani olmamıştır. Çünkü Mehmet Reşit Paşa'nın maksadı Asurlarla Kürtleri birbirine kırdırarak onları güçsüz bırakmaktır. Güzel, özetlemiş oluyorum. Dipnot. Averyanov'un tarihinde bunları okuyoruz. Çeviri düzgündür. 145. sayfada Sredi Kurdovi Raznesli Sluhi, Kürtler arasında haberler yayıldı demektedir. 158. sayfada Glavnim Deyatelem Po Utverjdeni Sredi Kurdo Turyeskoy Blasti. İsmail Hakkı Paşa Kurt Radyom yazıyor ki İsmail Hakkı Paşa'yı tanıtıyor ve Kürt ırkından olduğunu belirtiyor. Yanlışsızdır. İki açılımı da burada görüyoruz. Türk devletleri çöküş psikozuna girince iki çare buluyorlar ve iki sığınakları var demek istiyorum. Bir, Kürtleri harekete geçiriyorlar. Hamidiye alayları bu şekilde keşfedilmiştir. İki, aşırı dinselliği canlandırıyorlar ya da aşırı cinselliğe batıyorlar. Ve bunu da görüyoruz. 93 Savaşı'nda büyük ve yüz kızartan yenilgi aşikar olunca Turyetski Sultanı Obyavayat Gazavat Gaza ilan ediyor. Sviyaşenliyü Kutsal Savaş, cihat diyoruz, tekrar ve özetliyorum. Savaş alanına Kürtler sokuluyorsa ve yobazizm yükseliyorsa batmak üzereyiz demektir. Bu bir yasadır ve şeria demek durumundayız. Menderes dönemi, Said-i Kürdi ve Şeyh Said ve gençler. Sanki bir anlaşma vardı ve bu söyleniyordu. O zamanlar muvazaa diyorduk. İsmet İnönü hükümeti Demokrat Parti'ye Celal Bayarat iktidarı teslim etmek istiyordu. Uzun olmayan bir zaman sonra geri alır hesap budur. 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidar değişti ve muhalefetteki İsmet Paşa'nın Cumhuriyet Halk Partisi ezanın restore edilmesine itiraz etmedi. Ve Kemalist saylavların bir kısmı, o sıralarda Kemalist sözü pek kullanılmıyordu, restorasyon için oy kullandılar. İlk 4 yıl muhalefette CHP yoktu ve kahreden bir yenilgi aldılar. Yönetimde acemiydiler, ekonomik sıkıntılar ve itirazlar başladı, dayanamadılar, baskıyla cevap verdiler. Muhalefet artıyordu. Bayar, Menderes, Kürtleriyle yobazizmi aynı anda ileri sürdüler. Tarikatçı ve Kürtçü Said-i Nursi'yi dolaştırmaya çıkardılar. Şeyh Said'in kızı tarafından torunu Melik Fırat'ı 22 yaşında milletvekili yaptılar. İsmet Paşa çizmesini ayağına geçirdi ve dolaşıyordu. Ve biz gençlik harekete geçtik. Sanki bir isyandı. Aralıklarla 2 yıl sürmüştü. Bir tarafın başını ben çekiyordum. Diğer tarafın riyasetine Samet Güldoğan'ı getirdiler. Kürt idi ve Kürt gençler restorasyon tarafında toplandılar. İlk ayrılığımız budur. Paşa uyardı ve sizi ben de kurtaramam dediler. Gençler devrimci oldular ve genç subaylar harekete geçtiler. 28-29 Nisan ve arkasından 27 Mayıs geldiler. Yendik. Eylülist ve Yobazist darbeler. Kürtleri ve yobazları harekete geçirdiler. Cumhuriyete düşmanlık yapıyorlar. Şehirdeki Kürtler yobaz oldular ve heykel kırıyorlar. Ve 2023 yılında sultanlık ile halifeliği getirmek istiyorlar. Hedef ve tarih koydular. Ordu restoratörler ile birliktedir. Kemalizme ihanet halindedirler. Büyük mesafe kat ettiler. Ancak ayaklarının altındaki toprak kaymaya başlamıştır. Hızlı bir kayma görüyorum. Çeviriler. Türk Savaşları'nda Kürtler. Sayfa 237. Çok lüzumlu görülmedikçe Kürtlere karşı silahlı harekete başvurulmayacağı ve Kürtlerin de arazimize baskın düzenlemeyecekleri sözleşmede yer almıştır. Fakat Kürtler de ne zaman sözleşmeyi ihlal edip arazimize baskın ve talana başvurmuşlarsa hiçbir hareketleri cezasız bırakılmamıştır. İzlediğimiz bu siyaset bir amaç içindi. Zamanla o amaca tamamıyla ulaşmış olduk. Kürtler Rus uyruğuna geçmeyi kabul etmedilerse de Rus askeri birlikleriyle çatışmaya da yanaşmıyorlardı ve bundan sakınırlardı. Rusya'ya karşı ittifak eden Türkiye ve İran'a hakikaten yardım etmedikleri gibi Türkiye-İran arasındaki ilişkileri az daha bozuyorlardı. Bu meyanda yarı müstakil yaşayan Kürt kökenli Türk amirleri Türkiye hükümetine ihanet etmek üzere Ruslarla müzakerelerde bulunuyorlardı. Rusça aslında olup da Çani çevirisinde bulunmayan bir vurgu, Kürtlerle yakınlaşmaların Prens Tizianov ile General Gudovic zamanındaki gibi olduğu, Kürtlere Rus uyrukluğuna geçmelerinin teklif edildiği, geçerlerse tebaaları ve malları üzerindeki bütün haklarının da güvence altında olacağının söylendiği vurgusudur. Çani, Averyanov, sayfa 21, sayfa 238. Türkiye Kürtleri de hükümetin intizamsızlığından, başıbozukluğunu atmasından başka kendi hükümetlerine hiçbir fayda temin etmemiştir. Bütün Kürtler savaştan memnun idiler. Çünkü bunlar savaşın karışık zamanlarında talan ve çapulculuklarını icra imkanı buluyorlardı. Kürtlerin arazimize yaptıkları baskınlardan daha önemli olan ve arazimizi daha çok koruyan şey Kürt yaylalarına yapılan baskınlarımızın neticesinde doğan korku idi. Yani onları bütün mal varlıklarıyla beraber yakmak, dağıtmak ve imha etmek şeklinde gelişen harekatımızın doğurduğu korkudur. Çani sayfa 17-18, Averyanov sayfa 25-26. Sayfa 239. Birçok İran Kürdü Ruslarla müştereken Türklere karşı hareket etmek için Graf Paskeviç'e müracaatla bulunmuştur. Örneğin 1828 yılında Selmas Kürtlerinin başkanı İbrahim Ağa bütün avenesiyle birlikte Ermenilerle beraber arazimize geçmek için müracaatta bulunmuştur. Bundan başka İbrahim Ağa gelecekte Türkiye ile yapılacak savaşlarda Rus ordusuna yardım etmeyi de Graf Paskeviç'e teklif etmiştir. Çani sayfa 27, Averyanov sayfa 44, sayfa 239. Eskiden Kürtleri baskın ve gasptan koruyan yerli derebeylerin Türk hükümeti tarafından ortadan kaldırılmasıyla iç vilayetlerde de artık sükunet kalmamış ve tam bir anarşi hakimiyeti başlamıştır. Türk taraftarı beyler dahi kendi Kürtlerini koruyamaz hale gelmişlerdir. 1834 yılında meşhur Raşit Mehmet Paşa asayişi temin etmek için hükümetten emir alır. Hareketine Sivas'tan başlayarak 20 bin mevcutlu bir ordu ile Diyarbakır'a kadar yürümüş ve rast geldiği bütün insanları kılıçtan geçirmiş veya ateşe atmıştır. Batı Kürdistan'ın büyük bir kısmında bir dereceye kadar asayiş temin etmiştir. Raşit Paşa'nın şiddetli imha ve yok etme hareketi sonucu Kürdistan'da varis olan yerli paşalar olduğu gibi ortadan kaldırılmış ve katledilmişlerdir. Kürdistan'da silah zoruyla olsa da bir nebze de olsa sükunet hasıl olmuştur. Fakat 1843-1846 yıllarında Hakkari Kürtleri, başlarında başkanları Bedirhan olmak üzere yeni bir isyan çıkarmışlardır. Tehari ve Tuhum sancaklarında bulunan Hristiyan yerlilerini imha etmişlerdir. Avrupa hükümetleri Bab-ı Ali'ye yoğun baskıda bulunarak bu hareketin önlenmesini ve ilgililerin cezalandırılmasını istemişlerdir. İşte bu esnada Musul, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Van paşalarından mıntıkalarında bulunan Kürtleri yeniden şiddetli bir şekilde cezalandırmaları istenmiştir. Kürdistan'ın bütün büyük kentleri kuvvetli tül gardizonları tarafından işgal edilmiştir. Birçok yerlerde ancak katliamlarla tedip edebilmişlerdir. Bu ağır hareketlerle Kürtleri aciz bırakmışlarsa da aynı zamanda Türklere karşı büyük kin beslenmesine yol açmışlardır. 1853 yılında Türkiye tarafından bize karşı savaş ilan edilmişse de Kürtler bu savaşa iştirak etmemişlerdir. Bab-ı Ali, Türkiye Kürtlerinin isteklerini kabul etmediği ve bize karşı bu Kürtler savaşmadıkları için bize karşı İran Kürtlerini isyana teşvik ederek isyana teşebbüs ettirmişlerdir. Bu maksatla Tebriz'de bulunan Türk ve İngiliz konsoloslukları İran Kürdistan'ının her bölgesine kendi memurlarını göndermişlerdir. Çani sayfa 47-50, Averyanov sayfa 82-83. Sayfa 240. 1853 yılının sonunda Türkiye Kürtleri ile sıkı bir ilişkimiz başladı. Kürtlerle ilişkinin temini için Prens Vorontsov'a 100 bin sarı lira gönderilmiştir. Kürtleri tarafımıza çekmek için ilk girişimimiz Türklerin baş gedikler yenilgisinden sonra olmuştur. Aralık 1853 tarihinde Cemidanlı, Milanlı ve Bezik Kürtlerinin 14 başkanı Gümrü'ye gelerek emirlerimizi dinleyip kanunlarımıza itaat edeceklerini beyan etmişlerdir. Bunların geri dönüşlerinde her birine hediyeler verilmiş ve kendi iradeleriyle bizimle beraber hareket edeceklerini açıklayan bu başkanlardan 4'ü rehin olarak Gümrü'de alıkonulmuştur. Bundan çok zaman geçmeksizin Zilanlı aşireti başkanları Kasım Han, Ahmet Ağa ve Sarı Ağa bütün savaşlarımızda bize yardım etmek arzusunda olduklarına dair mektuplar göndermişlerdir. Averyanov sayfa 90-91. Sayfa 241. Mart 1854 tarihinde Albay Loris Melikov, Kızıl Kilise köyünde Zilanlı aşiretinden Ahmet Ağa ile görüşmüştür. Kasım ayının sonunda Albay Loris Melikov ile görüşmek üzere Kars Paşalığı'nda nüfuzlu Kürt başkanlarından ve Kürt ordusunda kapucu başı rütbesinde olan Kasım Han, Kızıl Kilise köyüne gelmiştir. Bu görüşmede Kasım Han aşağıdaki sözleşmeyi imza ederek yerine getirmek için vaatte bulunmuştur. Kendi emrinde bulunan Kürtlerle Türk hükümetinden ayrılarak talebimiz üzerine Türklere karşı 800 ile 1000 arasında nizami Kürt süvarisi ile hududumuzda asayişin kurulmasının temini, kulptan köprüye kadar giden yolların emniyette bulundurulması görevi Kasım Han'ın uhdesine bırakılmıştır. Buna karşın Kasım Han'a aşağıda yazılı sözlerde bulunulmuştur. 1. Rus ordusundaki albay rütbesinin verilmesi. 2. Hayatta bulunduğu süre emeklilik maaşı verilmesi. 3. Kendi Kürtleri üzerindeki bütün hukukunun tanınması. 4. Türkler Kasım Han'ı ihanetle itham ederlerse ve cezalandırmaya kalkarlarsa, Türk ordusuna karşı tarafımızdan askeri kuvvetler gönderilmesi ve maddi yardımda bulunulması. Çani sayfa 54, Averyanov sayfa 92. 3. bölüme ek. Kars'ta İbrani isimler. T. Göle, G. Tekin ve Y. Kaya. Biliyoruz ve tekrarlıyorum, 93 Harbi sonrasında Berlin Anlaşması'nda A Garanti le Securit Controle Circassion et la Kürt hükmü de yer alıyordu ve Türk hükümetinden Çerkez ve Kürt taciz ve saldırılarından Ermenileri korumayı taahhüt etmesi ve sağlaması isteniyordu. Çerkezler ile Kürtlerin başından beri Ermeniler ile yan yana ve iç içe yaşadıklarını düşünmemek durumundayız. İlaveten Çerkez göçü 1864 yılında başlamıştı ve Osmanlı'da Ermeni vilayeti sayılan yerlerde Kürtler yoktular. Bu bizim politikamızdır. Lord Kinross'un kitabı çok ilginçtir. 1950 yıllarında geziyor ve Van'ın o yıllarda bile bomboş olduğunu bize haber vermektedir. Van neredeyse Ermenilerin bıraktıkları haldedir. Ölmüşler ya da öldürüldüler, evleri bomboş duruyorlar. Kürtlerin gelip yerleşmeleri daha sonra oldu ve nüfus artışı ile yayıldılar. Tabii Osmanlı devrinde Osmanlı'nın bir iskan politikası vardı ki buna planlı taciz politikası da diyebiliriz. Bu politikada Çerkezler ve Kürtler taciz elemanları olarak kullanıldılar. Rusların da olmalıdır. Uçlara Yahudi göndermelerini bir politika olarak düşünebiliriz. Şu nedenle Kars'ta ve Kars doğumlular arasında onomastik planda pek çok İbrani görüyoruz. Beslenmelerinde de başkalık tespit edebiliriz. Tabii göstergeleri arttırabiliriz. Şimdi isimler üzerinde durmak istemiyorum. Artık genelleme yapabiliyoruz. Bulut ve çiçek Kırım'ı ve kısmen de Karayları çağrıştırıyor. Karadeniz sahillerinde çokturlar. Bu ad ve soyadında olanlar Kırım'dan gelip ilk önce bu sahillere yerleşmiş olabilirler. Mümkün ve muhtemel sayıyorum. Onomastik önemli ve yararlı bir yöntemdir. Ahmet Davutoğlu, Kemal Karabulut Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek birbirine çok benziyorlar. Hepsi de Kaya Çilingiroğlu'na yaklaşıyorlar. Kaya adı Türkiye'de hem isim ve hem soyadı. Ayrıca hem erkekler ve hem de kızlar tarafından kullanılıyorlar. Güzel, şunu da ekliyorum. Kırım'da Selah-ı Cifıt var. Bu İbrani sözcüğü sıla okumak durumundayız ve kaya anlamındadır. Gola ve Gole ve Göle. Noktaları bırakıyoruz. Çalışma dairemdeki sözlükte Golah var. Dipnot. Haim Baltsan, Webster's New World Hebrew Dictionary, sayfa 113. Sondaki H İbrani'de pek söylenmiyorlar. Exile veya place of exiled, sürgün ya da sürgün yeri karşılığıdır ve sözcüğün Türkçe okunuşu gole olup iki nokta koymak serbesttir. Goleh de bulabiliyoruz, exile ve exiled ve sürülmüş çıkarıyoruz. Turgut Göre'nin göle, kasaba veya kazası ile hiçbir bağıntı tespit edemiyoruz. Orada hiç bulunmamış, ayrıca küçük bir yer olarak kayıtlıdır. Kars'a bağlanmış olabilir. Yalnız Turgut Bey 1913 Kars doğumludur ve Kars o sırada Rus hakimiyeti altındadır. Ne kadar ilginç. 100 bin Türk Müslümanın ansızın göç ettiğini göstermiş bulunuyorum. Ama Gole'nin ailesi kalmışlar. Niçin ve nasıl pek bilemiyoruz. Güzel, kimseler merak etmiyor ve ben herkesin yerine ve peşine düşüyorum. Sonra Gole bir sözcük, İbrani. Ancak Yahudiler isim ve soyadı olarak kullanmıyorlar. Bu aile İbrani sürgün ya da sürgün olmuş. Sözcüğünü kendisine kimlik yapmış durumdadır. Herhalde biliyorlar ve içimizdeki İbraniler pek tutuyorlar. Bir de şu var. Beki Bahar Hanım'ın Ankara Yahudileri kitabını çok değerli buluyorum. Burada Gören'in Sevim Hanım'la Yahudi mahallesinde, Ankara'da hamam önü ve Yahudi arkadaşlarıyla evlenmiş olduğu fotoğraflıdır. Dipnot: Beki ile Bahar, Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri, İstanbul 2003, sayfa 150. Kitapta aynı arkadaşlar eşleriyle birlikte yazılı bir fotoğraf daha sunuluyor. Beki Hanım dolaylı yoldan haber veriyor. Anlamak zorundayım. Soyadı Bozer ve Ali Bozer'in kız kardeşi olup 1950 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'nde ticaret hukuku asistanı olabilir, pek aydın işaretleri vermiyor. 50'li yıllarda güçlü bir aydın hareketi vardı, dışındadır ve Eylülist darbe kendisini devam ettirmek üzere faşizan eğilimli emekli orgeneral Turgut Sünalp'in başkanlığında Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kurunca burada yer alıyor ve mutlak başarısızlık üzerine daha sonra Özal'ın ANAP'ına geçti. Bundan sonrası ile ilgilenmiyoruz. Bu aile ve Profesör Bozer hep sağdadırlar ve bir bölüğü faşizandırlar. Şu notu yazabilirim. Eylülist darbe önce kendisine ait faşizan ve tarikatçıları toplayan bir parti kurmak istedi ve yapamadılar. Bunun üzerine kripto yobazlar ve faşistler kendisi de Nakşibendi tarikatı mensubu Turgut Özal'ın partisinde toplandılar. Bu nedenle Ali Bozer'in Özal'ın ANAP'ında Anavatan Partisi'ne kayması doğaldır. Kız kardeşi Sevim'in evlilik törenini Yahudi mahallesinde ve Yahudi arkadaşları ile birlikte yapmasını da tesadüfi sayamayız. Onomastik ve diğer endikatörlere göre Ali Bozer'i sabetayist değil, kripto Yahudi telakki etmemiz yerindedir. Bunun için bir endikatöre daha muhtacız ve bulabiliyoruz. Marie Christine Varol'un Manuel de Judeo Espanyol kitabı çok önemlidir. İspanya'dan gelen Yahudilerin Türkiye'deki dilleri daha çok Balat'ta konuşuluyordu diyebiliriz. Judezmo ya da Ladino da denmektedir ve Profesör Varol kitabının sonuna bir de sözlük eklemiş durumdadır. La voz ve karşılığı ses, nida, la voix, sedir en Türk ses. Böylece Judezmo ilinde boz sözcüğünün olduğunu ve ses anlamında kullanıldığını da öğreniyoruz. İstanbul'da İstanbul Yahudileri tarafından çıkarılan La voz de Orient, Doğu'nun Sesi dergisinin varlığından da haberdarız. Profesör Varol bir nüshasının kupürünü yayınlamış görüyoruz. Peki, A ile E birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bayer ile Bayer arasında bir ayrım yapmıyorum. Bozer ile Bozar ya da Özal ile Özel de aynı olabiliyorlar. Ve dolayısıyla Eli Bozar olarak anlamamız için bir engel yoktur. Böylece buradaki soyadının dağın sesi karşılığı olduğunu bulabiliyoruz. Peki dağ nerenin dağıdır? Çok açıkladım ve tekrarlamak istemiyorum. Turgut Özal ile Ali Bozar'ı kutluyorum. Ve Tayyip Erdoğan Özal'ı ve ANAP'ı kendisinin ve AKP'nin önceleyenlerinden saymakla pek haklıdır. Biz de hak peşindeyiz ve buluyoruz. Profesörü ve rektörü çoktur diyorlar ve övünüyorlar. Ben de aynen öyle söylüyorum. Maharet bunlarda değil, İbraniyettedir ve ekliyorum. Bilirler ve el eledirler. Sevim Turgut Gölen'in oğlu Celal'i yanına asistan almış ve Celal Göl'e Kemal Derviş Türkiye'ye geldiğinde kucaklaşmışlardı. Dipnot: Kızları Nilüfer Göle'dir ve İbraniyeti saklamıyor. Koyu AKP destekçisidir. Ne yazdığını pek anlayamıyorum. Ancak Kemalist Cumhuriyet'e karşı olduğunu okuyabiliyorum. Arkadaş olduklarını ileri sürdü ki akrabadırlar. Celal Derviş ailesinden bir hanım ile evlidir. Bu durumda Celal'in İbrani asıllı oluşundan kuşku duymuyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne transferden sonra galiba en uzun süreli dekan olmuştur. Ali Bozer'in oğlu Ahmet Bozer, Muhtar Kent'in yanına Coca-Cola merkezine geçmiştir. Muhtar Kent'in de İbrani asıllı olduğunu kaydediyoruz. Burada duruyorum. Hem evlilik işaretleri ve hem de sadece birbirini yükseltmeleri, İbrani kökenli oldukları konusunda hiçbir kuşku yoktur. Politik meslek olarak faşizme yakındırlar. Gür ve Genç ve Aslan. Tekin Gürsel üzerinde durmak istemiyorum çünkü durmak beni utandırıyor. Ardahan doğumlu olduğunu kabul ediyorum. Hakkında söyledikleri için de belki de tek kabulümdür. Ve Ardahan, Karskaya Oblast içinde 40 yıldan daha uzun bir süre Rus hakimiyetinde kalmıştı. Not ediyorum. Adı Tevrat'ta var. Onomastik disiplinde seli atarız, ekler bizi ilgilendirmiyor ve soyadı İbrani asıllar arasında pek çok tutulmaktadır. Tekin Alp'ten başlayarak bu sözcüğe bağlıdırlar. Hiçbir sözüne ve verdiği bilgiye güvenmediğim için burada bitiriyorum. Ardahan lisesini bitirmiş, sonra öğretmen olduğunu ileri sürüyordu, doğru çıkmamıştır. Şimdi liseden sonra 1981 Erzurum Edebiyat Fakültesini kazandığını, ancak terörist eylemler nedeniyle gidemediğini ileri sürüyor. Halbuki o yıllar Eylülist darbe dönemidir ve değil eylem, üniversitelerde nefes dahi alınmıyordu. Çok iyi biliyorum çünkü üniversitede öğretim üyesiydim ve sıkı yönetim yasasını kullanarak madde 147 üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyelerinden oldum. Ve Gürtekin'in lise mezunu olduğundan dahi kuşku duyuyorum. Lise diploması var mı bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. İbrani asıllı olma ihtimali çok yüksektir. Bu kadar az tahsil ve bilgiyle ancak İbrani asıllılar geldiği yere gelebilmektedir. Gole Bozer örnektir. Şöyle de söyleyebiliyorum. İsrail, Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür ve en güçlü olduğu iki yerden birisi Hürriyet gazetesidir. Tekrarlamış oluyorum. Bu tahsilsiz ve pek bilgisiz çocuğu adı Tevrat'ta genç aslan olarak yazılıdır tutarlar. Fethullah Gülen'in CHP içindeki pek çok adamından birisidir. Aydın Ayaydın ile birlikte irtibat elemanıdırlar. Bunlar da çoktururlar. Yaşar Kaya. Bu ad Yaşar İbrani'de ve bu telaffuz ile var. Upright ya da dost doğru olarak anlıyoruz. Kaya ad veya soyadını bizde İbrani asıllılar pek çok taşıyorlar. Kürtlerde İbraniler çokturlar. İsrail'de Kürt Yahudiler ise çok yükseliyorlar. Yalnız evlerinde Kürtçe konuşuyor ve Kürt düğünüyle evleniyorlar. Yaşar Kaya Kars'ın Digor ilçesinde doğmuştur. Ermenistan'a komşu bir ilçedir ve küçüktür. Kaya zigzaklarla dolu bir hayatı geride bırakmış görünüyor ve şu anda AKP destekçiliği yapmaktadır. 22. ayrımın sonu. Sayfa 254.